Arafel alemul imam.
Dünya İmam Hümeyni ile 1978 yılının sonlarında Şah rejimine muhalefeti nedeniyle Fransa'ya sürgün edildiğinde tanıştı. İmam Hümeyni'nin Paris'in banliyölerinden biri Nofel-le-Château'dan Şah Muhammed Rıza Pehlevi'ye karşı başlattığı savaş ve ABD hakkındaki sert söylemleri eşi benzeri görülmemiş bir medyatik ilgiye mazhar oldu. Medya, İmam Hümeyni'yi 20. asrın en büyük devrimcilerinden biri olarak tanıtıyor, gazeteler fotoğraflarıyla dolup taşıyordu. Haber bültenlerinde ilk sıraya yerleşen bu fotoğraflar, özellikle de Batı'da, milyonlarca insan için alışıldık görüntüler değildi. İmam, beyaz sakalı, siyah sarığıyla, zamanın kadim hafızasından, eski tarih ve hikaye kitaplarından çıkıp gelmiş gibiydi. Ondaki her şey alışılmışın dışındaydı. İsmi bile. Ruhullah. Birçok gazeteci ve siyasetçinin aklına gelen soru şuydu. Ruhullah nasıl bir devrimciydi? İmam Hümeyni, Abraham Lincoln, Lenin, Churchill, Hitler, Mussolini, De Gaulle'den Abdülnasır, Castro, Che Guevara'ya varıncaya kadar o günlerde dünyanın konuştuğu bütün büyük isimlerden farklıydı. 20. yüzyılın zafer kazanan tek İslami devrimini o yönetti. Komünist, kapitalist ya da faşist değildi. Halkına lider olmadan önce bir İslam önderiydi. Ne Doğu ne Batı. İslam Cumhuriyeti. İmam Hümeyni'nin sloganıydı.
ترمز العمامة السوداء.
İmamın giydiği siyah sarık, Hazreti Muhammed'e uzanan köklerine işaret eder. Aslen Mekke Araplarından olan İmam Hümeyni, 20. yüzyılın başlarında Fars diyarının ortasında ücra bir köyde doğdu. İmam Hümeyni'nin ecdadının Mekke'den Hümeyn'e doğru yaptığı yolculuk, binlerce kilometreye yayılmış ve bin yıldan fazla sürmüştü.
من ألف عام هنا عاش أجداد
روح الله dedeleri 1400 yıl önce burada yaşadılar. İmamın soyu bu topraklara, Hazreti Muhammed'in 5. kuşak torunu, 12 imamın 7.'si, Musa bin Cafer el-Kazım'a dayanır. Ruhullah'ın büyük dedesi İmam Musa bin Cafer, Abbasi halifesi Mehdi'nin talebi üzerine Arap Yarımadası'ndan ayrılır. Irak'a gider. Daha sonra hapsedilen imam, vefat edene kadar Abbasilerin zindanlarında kalır ve ana vatanından çok uzaklarda defnedilir. Kabri halen Bağdat'ın Kazimiye mahallesindedir. İmam Musa bin Cafer'in torunları Irak'a yerleşir ve Musavi ailesi olarak tanınırlar. Ailenin bir kısmı bir müddet bugünkü Meşhed kentinin 100 kilometre yakınına düşen Nişabur kentinde yaşadıktan sonra Keşmir'e göç eder. Dünyanın bu bölgesinde İslam dinini yayma görevini Musavi ailesi üstlenir. Ruhullah'ın 3. kuşak dedesi Mir Hamid Hüseyin'e kadar, yani İmam Hümeyni'nin doğumundan 250 yıl öncesine değin, aile bu bölgede yaşamaya devam eder. Hamid'in iki oğlu, Keşmir'in Derebey aileleri tarafından öldürülür. Her ikisinin kabri hala buradadır.
لدين علي شاه.
Hamit'in hayatta kalan Din Ali Şah adındaki oğlununsa Ahmet adında bir oğlu olur. Seyyid Ahmet, İslami ilimler eğitimini tamamlamak üzere Necef'e gider. Hint Yarımadası'ndan gelmesi sebebiyle arkadaşları ve akranları arasında Ahmet el-Hindi diye tanınır. Ancak Ahmet el-Hindi, Necef'te uzun süre kalamayacaktır. Humeyn, İran'ın orta bölgesinde yer alan bu ücra köy, son dönemlerinde perişan bir hale gelen Safavi hanedanının hükmü altında yaşadı. Maişetinin toprak sahibi ailelerin elinde olması sebebiyle çile çeken köy ahalisi, Necef Havzası'nın o zamanki başkanı Ayetullah Seyyid Mirza Şirazi'nin yanına gelir. Yardım diler. Bunun üzerine Seyyid Şirazi, Ahmet el-Hindi'den yardım dileyen insanlara eşlik edip Humeyn'e gitmesini ister. Gerçekten de el-Hindi Necef'i bırakır. Humeyn ahalisiyle beraber yeni yurduna doğru yola koyulur. Humeynliler kendilerine kadı olarak seçtikleri Seyyid Ahmet el-Hindi'ye doğu ve batı tarafında iki kulesi olan kaleye benzer bir ev tahsis ederler. Evin avlusunda insanların problemlerinin çözümü için gelip gittikleri daimi bir mahkeme kurulmuştur. Tarihçilerin naklettiğine göre Seyyid Ahmet'in çevresinde mahkemeden çıkan toprak dağıtımıyla ilgili kararların uygulanmasını takip etmekle görevli muhafızlar bulunuyordu. Miladi 1864 yılında Seyyid Ahmet el-Hindi'nin bir oğlu olur. Seyyid, oğluna Mustafa ismini verir. Köy halkı, bu çocuğu gelecekte Seyyid Mustafa Humeyni diye anacaktır. İmam Humeyni'nin dedeleri böylece bin yılı aşkın süren bir yolculuğun ardından İran'a yerleşir. Değişen ikamet yerleriyle birlikte ailenin lakabı da değişir. Musavi'den sonra Hindi olarak değişen lakap, ailenin Humeyn'e yerleşmesiyle birlikte Humeyni olarak günümüze kadar sabitlenir. Seyyid Mustafa, Ayetullah Mirza el-Müctehid'in kızı Hacer'le evlenir. Ve bu evlilikten Murtaza ve Nureddin adında iki çocuk dünyaya gelir. Aile şimdi üçüncü çocuğunu beklemektedir.
Hacer,
Hacer, evine kapanmış, toprak sahibi ailelerle mücadelelerinde köy halkına destek olmak için evden ayrılan eşinin yolunu gözlemektedir. Bebek her an doğabilir. Hicri 20 Cemadiyelahir 1320, Miladi 24 Eylül 1902'de bu odada Hacer'in Ruhullah adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Anne ve bebek babanın dönüşünü beklerler. Ancak Seyyid Mustafa geri dönmez.
İlla enne Seyyid Mustafa lem yaud.
O zamanlar hakim olan zulüm ve istibdadın bir sonucu olarak hükümetin kayırdığı kişiler tarafından insanların canına, onuruna saldırıyor, Humeyn'e gelen kervanların yolu kesiliyordu. İmamın babası, bu zalimlere karşı durduğu, sürekli protest bir tavır sergilediği için şehit oldu. Onu Humeyn ile Arak arasındaki yolda öldürdüler.
Aile, Seyyid Mustafa'nın öldürülmesi karşısında sessiz kalmadı. Özellikle de Ruhullah'ın halası Sahibe Hanım, Tahran'a gitmekte ısrarlıydı.
Ve anneye imam.
Ruhullah'ın halası Sahibe Hanım, gideceğim ve kardeşimin katilini buluncaya kadar geri dönmeyeceğim diyordu. Sahibe Hanım Tahran'a, Şah'la görüşmeye gitti. kardeşinin katilinin kendisine teslim edilmesini istedi. İlgili makamlar ısrarla, şimdi git, daha sonra gel dedi. Ancak Sahibe Hanım reddetti. Seyyid Mustafa'nın büyük oğlu Pesendide'yi kardeşleriyle beraber Tahran'a getirtti. Bunlar merhumun çocukları. Katili istiyoruz dedi ve Tahran'dan ayrılmadı. 6 ay sonra Seyyid Mustafa'nın katiliyle birlikte Hümeyn'e döndü. Katil Hümeyn'de idam edildi.
Arefe ruhullahi sagiril yutum.
Küçük ruhullah, yetim kaldığında henüz 5 aylık bile değildi. Annesinin sütü yetmeyince onu bir süt anneye verdiler.
Bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Annesi ruhullahı emziremeyince süt anne aramaya başladılar. Bir çocuğu olan iyi bir kadın buldular ve ruhullahı ona getirdiler. Kadın tek göğsünde süt olduğunu ve onunla da kendi çocuğunu beslediğini söyledi. Ona, bu çocuğu süt olmayan taraftan emzir. Eğer süt gelirse çocuğun hakkıdır dediler. Kadın bebeği emzirmeye başlar başlamaz süt geldi. Bunun üzerine tamam dedi. Bu taraftan bu çocuğu, diğer taraftan kendi çocuğumu emzireceğim.
Ruhullah 6 yaşına geldiğinde mahalle mektebine gitmeye başladı. Molla Ebu Kasım'dan Kur'an dersleri almaya başladı ve bir yıl içinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi. 6 yaşını tamamladığında başka bir öğretmene, alimlerin üstadına talebe oldu. Ondan aritmetik ve matematik öğrendi.
İmam Buzurg şud ta
hududi dedavozda. İmamın Hac Nerozi adında bir arkadaşı vardı. 6 yaşında mahalle mektebine başladığından beri arkadaştılar. Kısa süre önce vefat eden bu şahısla bir araya gelmiş, muhabbet etmiştik. Hac Nerozi şöyle anlatmıştı. Birlikte öğrenciyken ruhullah, hocanın okuduğu her şeyi anlardı. Biz tekrar okur, hiçbir şey anlamazdık. Sonra ruhullahın yanına gidip, Seyyid Ruhullah, şu dersi bize baştan oku derdik.
Ya Seyyid Ruhullah, ikra' lana ad-dersa min jadid.
Hümeyn kırlarının ortasında ruhullah çocukluğunun en güzel günlerini yaşadı. Aynı zamanda bir sporcu olan ruhullah iyi bir koşucu, yüzücü ve biniciydi.
Hac Nerozi mi gof ki her şey
başka. يقول الحاج نوروزي
Hac Nerozi şöyle anlatmıştı. Ruhullah Hümeyn'deki bütün çocuklara meydan okur, yarışta hepsini geçerdi. Bugün jimnastik dedikleri spora 7-8 yaşlarındayken düzenli devam ederdi. Bir gün jimnastik yaparken düştü ve bacağını kırdı. Ama iyileştikten sonra tekrar aynı sporu yapmaya devam etti. At biniciliği ve atıcılıkta da her zaman o birinciydi.
evin duvarlarının arkasında, bu koridorlarda, Ruhullah, ailesinin himayesinde, halası ve ağabeyi Murtaza Pesendide'nin gözetiminde yetişiyordu.
İmam Hümeyni bahçeliş, onçınan...
İmam Hümeyni sıra dışı bir çocukluk yaşadı. Sarık giydiğinde 10 yaşındaydı. İmamın ve ağabey Pesendide'nin öyle heybetli şahsiyetleri vardı ki, Hümeyni'nin sokaklarında, caddelerinde yürüdüklerinde insanlar saygıyla durur, hürmetlerini arz ederdi.
وَكَانَ لَهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْهَيْبَةِ
فِي ذَلِكَ الْحِينَ O zamanlar Kaçar Hanedanı tarafından yönetilen İran, fiili olarak hem Rusya Çarlığı hem de İngiltere'nin nüfusu altındaydı. Rusya, ülkenin kuzeyindeki bütün bölgeleri kontrolü altında tutarken, ülkenin güney bölgelerinde söz sahibi olan İngiltere, petrol yataklarının ticari işletme hakkına sahipti. 1907 yılında iki ülke, nüfus bölgeleri adı altında İran'ı aralarında bölüştü. Ağır borçlarla ülkenin beli büküldü. Bütün bu olanlar, Kaçar istibdadına, Rus ve İngiliz işgaline karşı din alimlerinin liderliğinde bir halk intifadası başlamasına sebep oldu. Bu intifada daha sonra Meşrutiyet Devrimi adıyla bilindi. Şeyh Fadlullah Nuri'nin başını çektiği ulema grubu, Kaçar Şahı Muzafferuddin'i 1906 yılında yazılan ve kabul edilen bir anayasaya bağlı kalmaya mecbur etti.
اونهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتند از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است بسیاری از قوانینش غیر مترقی است اسلام هیچ احتیاجی به ندارد که از کسی دیگه از جای دیگه قوانینش بیاد قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما میخواهیم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام
في العام 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın gölgesinde Hümeyn köyü Rus ordusu tarafından işgal edildi. 12 yaşındaki Ruhullah, Rus askerlerinin ve savaş araçlarının Hümeyn ve tüm çevre köylere girişine şahit oldu.
Bir hutbesinde küçücük bir çocukken elimde tüfek vardı der. Bu demektir ki imam 14 yaşındayken tüfeğe sarılmıştı. Neden? Çünkü insanlar saldırıya maruz kaldıklarında imamın evine toplanıyordu. Evin insanların sığınıp korunabileceği kuleleri vardı. İmamın şahsiyeti o yıllardan itibaren kendini göstermeye başladı. Kardeşiyle beraber kuleye çıkar, ateş eder, oradan atıcılık yaparlarmış. İmam savaş dönemini kastedip, atıcılıkla asıl o zaman tanıştım der ve şöyle anlatırdı.
Hümeyn'de siperler hazırlamak zorundaydık. Elimde tüfek vardı ama hala küçük bir çocuktum. Silah talimi yapıyordum. Siperlere saklanıyor, köye baskınlar düzenleyen o iblislere karşılık veriyorduk. Tam bir kaos ortamıydı. Her cümert yaşanıyordu. Birden Hümeyni ele geçirmişler. İnsanlar mücadele için ayaklanmıştı. Ben de silaha sarılanlardandım.
Ruhullah'ın annesi Hacer Hanım, 1917'de Ruhullah 15 yaşındayken vefat edince, himayesini ağabeyi Seyit Murtaza Pesendide üstlendi. 2 yıl sonra Ruhullah, Humeyn'de öğrenebileceği her şeyi öğrenmişti. Abisi, dini öğrenimine devam etmek için Arak şehrine gitmesini önerdi.
Seyyid Pesendi de Seyyid Ruhullah'a, öğrenimini tamamlamak istersen bu yolda ihtiyaç duyacağın her şeyi karşılamaya hazırım. Günlük yaşam giderlerini karşılar, sana ev ve maddi gelir temin ederim. Okumaya devam et ve bize büyük bir alim olarak dön, dedi. Bu yüzden imam, ağabey Pesendi diye büyük bir saygı duyar ve ağabeyimin üzerimde babalık hakkı vardır, derdi.
Keskin zekası olan biriydi. Humeyn'in hedeflerine cevap veremeyeceğini görebilecek bir anlayışa sahipti. Bu nedenle Kum şehrine göç etti. Şahsiyetini orada arif, sadık ve salih insanların elinde inşa etti. Humeyn onun isteklerine cevap veremezdi.
Ruhullah, 1919 yılında Humeyn'den ayrıldığında henüz 18 yaşında bile değildi. Arak'taki İslam medresesine doğru yola çıkmıştı. Ancak çok geçmeden medrese Kum şehrine taşındı ve bugün hala Kum'da bulunmaktadır. Ruhullah, İslami ilimler öğrenmeye başladığında, Kum ilim havzasının yöneticisi Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi'ydi. Kaçar Hanedanlığı İran'da son günlerini yaşıyordu. Yeni talip, Fevziye Medresesi'nin yurdunda 7 numaralı odaya yerleşti.
Rakım 7.
Ve işun kabul kert.
Fevziye Medresesi'nde öğrenciliğime devam ediyordum. Çok zaman geçti. Bana bir müjde vermişler. İmamın odasının bitişindeki odada kalacağımı söylemişlerdi. Çok sevinmiştim. Çünkü imamla tanışıyordum. Okul arkadaşıydık. Seyyid Muhammed Taki Hanseri'nin rahlesinde beraber ders görürdük. Seyyid Hanseri'nin yanında metfun olan Şeyh Araki ve Şeyh Abdülkerim'den birlikte ders aldık. Araki, ben ve İmam Humeyni, ortaya sürülen nazariyeler ve konular etrafında tartışır, görüş alışverişinde bulunurduk.
Ruhullah, Ayetullah Hansari ve Atetullah Yezdi başta olmak üzere Havza'nın değerli hocalarından fıkhi ilimler öğrenmeye başladı. Ancak fıkıh öğrenimiyle yetinmeyen Ruhullah, mantık, felsefe gibi akli ilimlere ve irfan bilgisine de yöneldi.
Felsefe ve irfan bilgisinin güzide taliplerinden olan İmam Şeyh Muhammed Ali İsfahani'nin seçkin talebelerindendir. Şeyhin yanında yaklaşık 7 yıl eğitim gördü. Merhum Seyyid Hakimi'den bir müddet felsefe okuduğu gibi, filozof, fakih sıfatlarıyla bilinen büyük alim, Seyyid Ebu'l-Hasan Kazvini'ye de öğrenci olmuştu. Ancak eğitiminin büyük kısmını merhum Şah Abadi'den almıştı.
Ruhullah, ilim tahsilinin yanı sıra irfan ve seyri sülukada son derece önem gösterdi.
Bir kış gecesi kuma kar yağarken, kimsenin odasından çıkmaya cesaret edemediği soğukta, bakardık ki imam, Darüşşifa medresesindeki odasından çıkmış, gece namazı için abdest almaya gidiyor. Bu genç öğrenci, karı elleriyle eritir, o suyla abdest alır ve teheccüd kılardı.
هذه القافلة تسير نحوك منذ صبح الأزل وهي إليك تهفو حتى ليل الأبد الكل تائهون وحيارى غارقون بحبك مأخوذ القلب يتلهفون لكل جانب فاكشف النقاب عن الوجه واظهر جمالك ليبدو للجميع ما يرمونه برؤية وجهك يا ساكنا خلف الأستار تتهاوى الأنفس كلها وتضرب القلوب
يقول أحد جيرانه في قم استيقظت Kum'daki komşularından biri şöyle anlattı. Bir gece sabah ezanları okunmadan uyandım. Bir ağlama sesi duydum. Birinin başına bir iş gelmiştir diye düşündüm. Sonra baktım ki öyle değil. Yan bahçede bir adam ağlayarak namaz kılıyor. Mutlu oldum. Gecenin bu saatinde namaz kılan bu adam kimdi? Namazını bitirene kadar bekledim. O adam Seyyid Ruhullah Hümeyni'ydi.
Ruhullah el-Hümeyni.
Ruhullah'ın hocalarından bazıları Tibrizi, Ebadi ve Hansari gibi isimler Meşrutiyet devriminin önder şahsiyetlerindendi. Genç öğrencinin şahsiyetinde bu gerçeğin önemli bir etkisi oldu. Fakat Kum İslam Medresesi ruhani bir merkez olmasına rağmen bu medresedeki çoğu alim siyasi meselelerden uzak durmayı tercih ediyordu. İran hanedanlıklar tarafından yönetilirken havza bir kenara itilmiş, şiddetli kontrol altında tutulmuştu. Alimler köşelerine çekilmek zorunda kalmıştı.
Alimler ve öğretmenler, o dönemde sadece şehri hükümlerin tanınmasına, haram ve helalin bilinmesine yoğunlaşıyor, Müslüman, fert ve devletlerin sosyal ve siyasi meseleleriyle ilgilenmiyorlardı.
Ruhullah'sa bazen kumdan ayrılır, başkent Tahran'daki parlamento binasına gidip oturumlara katılırdı. Orada şahlık sisteminin en büyük muhaliflerinden milletvekili Ayetullah Hasan el-Müderris'in konuşmalarını ve müdahalelerini dinlerdi.
İmam Şehid el-Müderris'le irtibatını muhafaza ederdi. Eserlerinde buna işaret eder ve der ki, evet, Ayetullah el-Müderris'in üyesi olduğu mecliste veya bazı siyasi meselelerin tartışıldığı Ulusal Şura Meclisi'nde ben de bulundum.
Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan İngiltere, İran'a 1919 yılında yeni bir hükümet tayin etti. Vüsukut Devle Başkanlığındaki yeni hükümet, ordu ve ekonominin İngiliz danışmanlarının kontrolünde olmasını öngören bir anlaşmaya imza attı. Seyit Hasan el-Müderris, yeni kanuna karşı çıktı ve İngiliz baskılarına direnmesi için Kaçar Şahı Ahmet'e ısrar etti. Anlaşmazlıklar arttı, gerginlik tırmandı ve halk, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere iki büyük ayaklanma gerçekleştirdi. Kuzeyde Azerbaycan'daki askeri hareketi İran parlamento üyesi Şeyh Muhammed Hıyaban'la birlikte Mirza Küçükhan hükümete karşı cihat ilan ettiler. Bunun üzerine Vusukut Devle istifa etti. Gelişmeler karşısında İngiltere, İranlı gazeteci Ziyauddin Taptabai'yi yeni başbakan olarak belirledi. Taptabai, İran ordusunda bir subay olan Rıza Şah'la anlaştı. Başkent Tahran'ı işgal ederek isyancıları şehirden çıkarmaya karar verdi. Bütün muhaliflerin tutuklanarak hapsedilmesini emretti. Tutuklananların başında İran parlamentosu Tahran grubu başkanı Seyit Hasan el-Müderris geliyordu. 3 ay sonra Ziyauddin istifa ederek görevi Rıza Şah'a bıraktı. Rıza Şah, Kaçar Şahı Ahmet'i devirerek 1926 yılında kendini İran Şahı ilan etti. Genç Hümeyni, Pehlevi döneminin başladığı ilk günlere tanıklık ediyordu.
ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند اما رأی مثبت دادن بر آ محمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها می آیند در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود هیچ یک از ما زمان آ محمد خان را ادراک نکردند.
Havzan'ın 15 yaşına basan öğrencisi, büyük hocalarının, özellikle de Havzan'ın başkanı Şeyh Hayri'nin dikkatini çekmeye başladı.
Şeyh Yusuf Bür şöyle anlatır. Bir gece Feyziye medresesinde merhum Şeyh Hayri'nin dersini dinliyorduk. Şeyh dersi anlatırken yüksek sesle konuşurdu. Sakalı yeni bitmeye başlamış bir genç gördük. Geldi. Şeyhin önüne oturdu ve şeyhe hitaben dedi ki, dersi daha alçak sesle anlatmanızı isteyebilir miyim? Yan odada ders çalışıyoruz. Ancak yüksek sesiniz bize engel oluyor. Şeyh ona baktı ve memnuniyetle beyefendi, memnuniyetle, alçak sesle konuşacağım dedi. Şeyh, genci giderken izledi ve şöyle dedi. Bu genç, bu topraklarda İslam'a muhteşem bir hizmet sunacak.
Hümeyni, 1928 yılında ilk kitabını yazdığında, henüz 26 yaşını bitirmemişti. ...29 yaşına geldiğinde evlenmeye karar verdi.
Yani ağayı Amr Muhammed-i Sagafi,
Seyit Muhammed Sagafi, Tahran'ın önemli isimlerinden ve cemaat imamlarındandı.
Şeyh Abdülkerim Hayari ile ahbaplığı vardı. Her öğrencisinde olduğu gibi imamda büyük bir gelecek gören Şeyh Abdülkerim, Seyit Sekafi'nin kızını genç öğrenci Hümeyni'ye vermeye razı etti.
Evlenme meselesi uzun zaman, yaklaşık 9 ay kadar sürmüş. İmam adı sanı bilinmez bir öğrenci, annemse o dönemin zengin, refah seviyesi yüksek ailelerine mensuptu. Annemin babaannesi bu evliliğe karşıydı. Annesi itiraz etmiyor, kumun mollalarından olan ve imamın Allah'tan korkan, zeki bir öğrenci olduğunu bilen babasıysa tam onay veriyordu. Lakin Tahran sakinlerinden olan annem için kumda yaşamak zordu. Yaşı küçüktü, 15 yaşındaydı. Annem ertesi sabah imama red cevabı göndermeyi planlıyormuş. Ama o gece bir rüya görmüş. Rüyasında pencereden dışarı bakıyor, Resulullah'ı ve Ehli Beyti, Seyyide Zehra ve İmam Ali'yi evin avlusunda otururken görüyor. Onlara duyduğu özlemi dile getiriyor ve diyor ki, onlar bizim imamlarımız ve ben onları çok seviyorum. Avluda onların yanında ev sahibesi oturmaktadır. Anneme der ki, hayır, sevmiyorsun, onları sevmiyorsun. Annem rahatsız olur ve sorar, neden sevmiyormuşum? Ev sahibesi aynı cümleyi tekrarlar, onları sevmiyorsun. Annem sıkıntıyla uyanmış, rüyasını babaanneme anlatınca babaannesinin yorumu şöyle olmuş. Öyle gözüküyor ki bu beyefendi pek salih bir zat, onu reddetme. Ve ertesi gün annem imama haber göndererek kendisiyle evlenmeyi kabul ettiğini bildirmiş.
İmam Hümeyni'nin nikahı kıyılırken Ayetullah Keşani de hazır bulunmuş. İmamı gördüğünde gelinin babası Ayetullah Sekafi'ye şöyle demiş. Bu olağanüstü, yüce insanı nereden buldunuz? O günlerde imamdan azim, yani yüce diye bahsedilirdi. Nitekim imam sıradan bir din adamı da değildi zaten.
Kaçar hanedanlığının düşmesinin ardından İran'ın yeni şahı Rıza Pehlevi, ülkedeki tarım arazilerinin yarısını mülküne geçirdi ve mülkiyetini resmi olarak belgeledi. Mücevher ve takılara düşkünlüğüyle meşhurdu. Bütün derdi, mal varlığını koruyacak güçlü bir ordu kurmaktı. Rıza Şah, başörtüsünü yasaklayan, İstanbul'un camilerini müzeye çeviren Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'de uygulanan laikliğe hayrandı. Atatürk'ün tecrübelerinden istifade etmek amacıyla Ankara'yı ziyaret etti.
Rıza Şah'ın planları Atatürk'ün planları ile aynıydı. İslam'ın toplumdaki rolünü etkisiz hale getirmeye, başörtüsünü yasaklamaya çalışıyordu. Rıza Şah, İmam Hüseyin için yapılan anma törenlerini yasakladı.
1935 yılında sarığın yasaklanmasıyla birlikte, alimler batı kıyafetleri giymeye mecbur edildiler. 1936 yılında ise başörtüsü yasaklandı. Ardından Rıza Şah, hicri takvime göre hareket edilmesini yasakladı. Aşura merasimlerini, cuma hutbesini, dini meselelerin öğretilmesini resmi kararlarla yasakladı. Rıza Şah'ın eşi kumdaki Masume Camii'ne örtüsüz girer, kendisinden mescide uygun kıyafetler giymesini isteyen cami hizmetkarı ise korumalar tarafından öldüresiye dövülür.
تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده تلویزیونش مرکز فحشاست رادیوش بسیاریش فحشاست. مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد، مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله است. برای چه سینمای ما مرکز فحشا است؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگهداشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما، ما با اون مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟
Şahrıza Pehlevi, kendisinden sonra yönetimi teslim alması için oğlu Muhammed Rıza'yı hazırlıyordu. İran'da askeri okulda öğrenim gören Muhammed Rıza, eğitimini Avusturya'da tamamladı. İran'a döndükten sonra hep yanında olan babasının gözetiminde siyasi hayatına başladı. Baba Şah, saltanatını başka saltanatlarla kısımlık kurma yoluyla sağlam almak istedi. Bunun için Mısır yöneticisi Melik Faruk'un kız kardeşi Fevziye'yi oğluna istedi. İran, o günlerde en muhalif isimlerini kaybediyordu. Milletvekili Ayetullah Hasan el-Müderris, suikastle öldürülene kadar genç Ruhullah siyaset alanına adım atmamıştı. Ancak etrafındaki gelişmeler onu olayların tam ortasına çekecekti.
ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود.